Ayrım 32.
Eğer duyduklarımın hepsini doğru anladıysam dedi, zannımca bu iş için siz tayin edilmişsiniz Frodo. Siz bir yol bulamazsınız, kimse bulamaz. Şimdi şair halkının zamanı. Sanki tarlalarından kalkıp uluların kulelerini ve düşüncelerini sarsacaklar. Arifler arasından kimi öngörebilirdi bunu? Ya da eğer arif iseler vakti gelmeden bilmeyi ne diye umsunlar? Lakin ağır bir yüktür bu. Öyle ağır ki kimse başkasına yükleyemez. Ben bu yükü size vermiyorum. Lakin rızanızla alırsanız seçiminizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Eskinin bütün kudretli elf dostları Hador, Hurin, Turin ve bizzat Beren bir araya gelse sizin yeriniz onların yanı olurdu. Ama herhalde onu tek başına yollamayacaksınız değil mi beyim diye bağırdı Sam kendini daha fazla tutamayıp. Sessiz sedasız oturmakta olduğu köşeden sıçrayarak. Elbette ki hayır dedi Elrond yüzünde bir tebessümle ona doğru dönerek. En azından siz onunla gideceksiniz. Baksanıza onu gizli bir divana çağırıp sizi çağırmasak bile yanından ayrılmıyorsunuz. Sam kızarıp mırıldanarak oturdu. İyi iş açtık başımıza Bay Frodo dedi kafasını sallayarak. Bölüm 3. Yüzük güneye gidiyor. O günün daha sonraki saatlerinde Hobbitler bir de Bilbo'nun odasında kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Merry ile Pippin, Sam'in divana sızıp Frodo'ya yoldaş olarak seçilmesine çok hiddetlenmişlerdi. Ama haksızlık diyordu Pippin. Onu dışarı atıp zincire vuracağına Elrond tutmuş bir de bu arsızlığı için onu ödüllendirmiş. Ödül mü dedi Frodo? Ben bundan daha ağır ceza düşünemiyorum. Ne söylediğinin farkında bile değilsin. Bu umutsuz yolculuğa mahkum edilmek ödül müdür? Daha dün görevimin bitmiş olduğunu ve burada uzun bir süre belki de temelli olarak dinlenebileceğimi hayal ediyordum. Hiç şaşmam dedi Merry. Keşke hayal ettiğin gibi olabilseydi. Fakat biz Sam'i kıskanıyoruz. Seni değil. Eğer sen gitmek zorundaysan, Ayrık Vadide bile kalacak olsak geride kalmak bizim için ceza sayılır. Seninle uzun bir yol kat edip geldik. Epey zorluk atlattık. Devam etmek istiyoruz. Benim kastettiğim de buydu dedi Pippin. Hobbitler olarak birbirimize destek olmalıyız ve de öyle yapacağız. Beni ancak zincirle burada tutabilirler. Yoksa seninle geliyorum. Bu grupta zeka sahibi birinin de bulunması gerekir. O halde senin seçilemeyeceğin kesinleşti Peregrin Took, dedi Gandalf fazla yüksek olmayan pencereden içeri bakarak. Fakat hepiniz kendinizi boş yere üzüyorsunuz. Henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı. Kararlaştırılmadı mı diye haykırdı Pippin. O zaman ne yapıyordunuz orada? Saatlerce kapandınız kaldınız. Konuşuyorduk dedi Bilbo. Epey bir konuşma yapıldı ve herkes hayrete şayan bir şeyler duymuş oldu. Bizim Gandalf bile. Bence Legolas'ın Gollum ile ilgili haberine o bile afalladı. Ama çabuk toparlandı. Yanılmışsın dedi Gandalf. Dikkatli dinlememişsin. Bunu Gwaihir'den duymuştum zaten. Eğer merak ediyorsan bence senin deyiminde hayrete değer diyebileceğimiz tek şey sen ve Frodo'ydınız. Şaşırmayan tek kişi de ben oldum. Her neyse dedi Bilbo. Zavallı Frodo ile Sam'in seçilmesinden başka bir şeye karar verilmedi. Zaten başından beri beni devre dışı bırakırlarsa işin oraya varacağından korkuyordum. Fakat bana soracak olursanız hele raporlar bir gelsin Elrond epey bir kişi yollayacaktır. Yola koyuldular mı Gandalf? Evet dedi büyücü. Keşif kollarının bir kısmı yollandı bile. Yarın başkaları da gidecek. Elrond elfleri yolluyor. Kolcularla ve belki Kuyut Ormandaki Taranduil'in halkıyla itibara geçecekler. Aragorn da Elrond'un oğullarıyla gitti. Herhangi bir harekette bulunmadan önce civar yöreleri fersah fersah taramak zorundayız. O yüzden neşelen Frodo. Büyük ihtimalle daha epey zaman buradasın. Hah dedi Sam karamsarca. Bekleyeceğiz ki kışta bastırsın. Yapacak bir şey yok dedi Bilbo. Bu biraz da senin kabahatin Frodo. Oğlum, ille benim yaş günümü beklemek istediğin için böyle oluyor. Epey de tuhaf bir kutlama gibi geliyor doğrusu bana. Ben olsaydım o TB'leri çıkın çıkmazına sokmak için o günü seçmezdim. Ama neyse ne. Artık bahara kadar bekleyemezsiniz. Raporlar gelmeden de gidemezsiniz. Isırmaya başladığında kış, buz tutmuş gecede çıtırdadığında taş. Göller kararıp ağaçlar soyununca kol gezer. Kötülüktür doğada. Fakat korkarım sizin bahtınıza bu çıkacak. Korkarım öyle dedi Gandalf. Süvariler hakkında bir şeyler öğrenmeden harekete geçemeyiz. Hepsi taşkında yok oldular sanıyordum dedi Merry. Yüzük tayflarını öyle yok edemezsin dedi Gandalf. İçlerinde efendilerinin gücü var. Onunla ayakta durur, o düşerse düşerler. Hepsinin atsız kalmış ve maskelerinin düşmüş olduğunu, böylelikle bir süre daha az tehlike arz edeceklerini umuyoruz. Fakat emin olmamız lazım. Bu arada sen sıkıntılarını unutmaya çalışmalısın Frodo. Sana yardımım olur mu bilemiyorum. fakat kulağına şu kadarını fısıldayayım. Birileri grupta zekaya ihtiyaç olacağını söylemişti. Haklıydı. Sanırım ben de sizinle geleceğim. Bu haber karşısında Frodo öyle büyük bir sevinç gösterdi ki Gandalf oturmakta olduğu pencere pervazında kalkıp şapkasını çıkarttı ve eğilerek selam verdi. Sadece sanırım geleceğim dedim. Henüz hiçbir şeye bel bağlama. Bu konuda Elrond'a ve arkadaşınız yol gezere çok söz düşer. Bak aklıma geldi. Elrond'u görecektim. Gitmem lazım. Burada ne kadar kalabilirim dersin dedi Frodo Bilbo'ya. Gandalf gidince. O bilmem. Ayrık Vadide günleri sayamıyorum dedi Bilbo. Ama epey bir vaktin olacak sanırım. Bol bol sohbet edebiliriz. Kitabımda bana yardım edip bir sonrakine başlamaya ne dersin? Bir son düşündün mü? Evet, birkaç tane ve hepsi de karanlık ve nahoş dedi Frodo. Oho, bu işe yaramaz dedi Bilbo. Kitaplar iyi bitmeli. Buna ne dersin? Ve rahata erip hep birlikte sonsuza kadar mutluluk içinde yaşadılar. İyi olur. Tabii iş oraya varabilirse dedi Frodo. Hah dedi Sam. Nerede yaşayacaklarmış? Hep bunu merak ederim. Bir süre daha hobbitler geride kalan yolculuk ve önlerindeki tehlikeler hakkında konuşmaya ve düşünmeye devam ettiler. Fakat Ayrık Vadide öyle bir uğur vardı ki kısa bir süre sonra tüm korkuları ve endişeleri uçtu gitti akıllarından. İyisiyle kötüsüyle gelecek unutulmamıştı. Ama artık bugüne etkilemiyordu. İçlerindeki sıhhat ile ümit iyice güçlendi. Gelen her güzel günden memnundular. Her öğünden, her sözden ve şarkıdan zevk alıyorlardı. Böylece tüm parlaklığı ve güzelliği içinde ağaran sabahları, serin ve berrak akşamlarıyla günler geçti gitti. Fakat sonbahar hızla tükenmekteydi. Altuni ışık yavaş yavaş açık gümüş rengine döndü ve geciken yapraklar da çıplak ağaçlardan düştü. Dumanlı dağlardan doğuya doğru soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Avcılar ayı gece semasını yüzyuvarlak doldurup küçük yıldızları kaçırdı. Fakat güneyde ufka yakın tek bir yıldız al al parlamaktaydı. Ay tekrar küçülmeye başladığında yıldız da geceden geceye daha bir parlar olmuştu. Gökyüzünün derinliklerinde vadinin kıyısındaki ağaçların tepesinden üzerine dikilmiş bir göz gibi öfkeyle yanan yıldızı penceresinden görebiliyordu Frodo. Keşif kolları geri dönmeye başladığında hobbitler neredeyse 2 aydır Elrond'un evindeydiler. Kasım sonbaharın son kalıntılarını da alıp götürmüştü. Artık aralıktaydılar. Keşifçilerin kimi kuzeye, buzlu pınar kaynaklarının ardındaki etten avlaklarının içine gitmişlerdi. Kimi de batıya gidip Aragorn ve kolcuların yardımıyla ta kuzey yolunun bir şehir yıkıntısının yanından nehirin taştığı Tarbat'a kadar Grisel boyunca bütün toprakları araştırmışlardı. Epey sayıda keşifçi doğuya ve güneye yönelmiş, bunların bazıları dağları aşarak Kuyut Ormanı'na girerken bazıları da Ferah Nehri'nin kaynağındaki geçide tırmanıp yaban diyara inmiş, Ferah çayırları geçerek sonunda Radagast'ın memleketi olan Roskobel'e varmıştı. Radagast, Roskobel'de değildi. Onlar da Gölgeli Dere basamakları denilen yüksek geçitten geri gelmişlerdi. En son Elrond'un oğulları Eladan ve Elrohir dönmüştü. Gümüş damarından aşağı çok uzun bir yol kat edip yabancı bir memlekete inmişlerdi. Fakat Elrond'dan başka kimseye görevlerinden söz etmediler. Ulaklar hiçbir bölgede süvariler veya düşmanın uşakları hakkında bir ize rastlamamış, bir haber duymamışlardı. Dumanlı dağların kartalları bile yeni bir şeyler öğrenememişti. Gollum'dan da ses seda yoktu. Fakat vahşi kurtlar toplanmaya devam ediyor ve gene Ulu Nehir'in ta yukarı bölgelerine kadar ava çıkıyorlardı. İlk elde kara atların üçü taşkına uğramış, geçitte boğulmuş olarak bulunmuştu. Arayanlar aşağıda ivinti yerindeki kayalar üzerinde beşinin daha leşlerine ve lime lime olmuş uzun siyah bir pelerine rastladılar. Kara süvarilerden kalan tek iz buydu ve hiçbir yerde varlıkları hissedilmemişti. Adeta kuzeyden yok olmuş gibiydiler. 9'dan 8'inin ne olduğu açıklığa kavuştu en azından, dedi Gandalf. İyice emin olmak için henüz çok erken. Ama yine de artık yüzük tayflarının dağıldıklarını ve boş ve şekilsiz bir halde ellerinden geldiği kadarıyla Mordor'daki efendilerine geri dönmeye mecbur kaldıklarını ümit edebiliriz. Eğer durum böyleyse tekrar ava başlamaları biraz zaman alır. Elbette düşmanın başka uşakları da var. Ama onların izimizi bulmaları için önce ta Ayrık Vadi'nin sınırlarına kadar bunca yolu gelmeleri gerekiyor. Ve eğer biz dikkatli olursak izimizi kolay kolay bulamazlar. Ama artık gecikmemeliyiz. Elrond hobbitleri yanına çağırdı. Frodo'yu ciddiyetle süzdü. Zaman erişti dedi. Eğer yüzük yola çıkacaksa bir an önce çıkmalı. Lakin onunla birlikte gidecek olanlar bu görevlerinin bir savaş veya bir güçle destekleneceğine güvenmesinler. Düşmanın topraklarına hiç yardımsız girmeleri lazım. Yüzük taşıyıcısı olma sözünüz hala geçerli mi Frodo? Geçerli dedi Frodo. Sam ile birlikte gideceğim. O halde nasihatle bile olsa fazla bir yardım sunamayacağım size dedi Elrond. Tutacağınız yolun sadece çok az bir bölümünde olacakları görebiliyorum. Görevinizi nasıl yerine getireceğinizi bilmiyorum. Gölge artık dağların eteklerine kadar yürüdü. Hatta Grisel'in sınırlarına kadar yaklaşmada. Ve gölgenin altındaki her şey benim için karanlık. Birçok düşmanla karşılaşacaksınız. Kimi gizli olacak, kimi açık. Yolunuzun üzerinde hiç beklemediğiniz anda dostlar bulabilirsiniz. Ben bu engin dünyada tanıdıklarıma elimden geldiğince haberler yollayacağım. Lakin artık her yer o kadar tehlikeli bir hal aldı ki bazıları yerine ulaşamayabilir ya da sizden evvel varamayabilirler. Bir de istedikleri yahut kısmet olduğu yere kadar sizinle birlikte gidecek yoldaşlar seçeyim size. Ümidiniz hıza ve gizliliğe bağlı olduğuna göre sayının az tutulması lazım gelir. Eski günlerdeki gibi zırhlara bürünmüş bir elf taburum olsaydı dahi Mordor'un kudretini uyandırmaktan başka bir faydası olmazdı bunun. Yüzüğün yoldaşları da 9 olacak. Kötü 9 süvariye karşı 9 piyade koyuyoruz. Sen ve sadık hizmetkarının yanında Gandalf da gelecek. Çünkü bu onun en büyük hizmeti ve belki de çabalarının sonu olacaktır. Diğerleri dünyanın hür halklarını temsil edecekler. Elfler, cüceler ve insanlar. Elfler adına Legolas gelecek. Cüceler adına da Gloin oğlu Gimli. En azından dağlardaki geçitlere ve belki daha da ileriye kadar seninle gitmeye gönüllüler. İnsanlar adına Arathorn oğlu Aragorn yanında olacak. Çünkü Isildur'un yüzüğü onu yakinen ilgilendiriyor. Yol gezer dedi Frodo. Evet dedi Aragorn gülümseyerek. Bir kez daha yoldaşın olmak için iznini istiyorum Frodo. Gelmen için yalvarabilirdim dedi Frodo. Yalnız senin Boromir ile birlikte Minas Tirith'e gideceğini zannediyordum. Gidiyorum dedi Aragorn. Ve ben savaşa çıkmadan önce kırılan kılıç yeniden yapılacak. Fakat yolumuz yüzlerce mil birbirini tutuyor. O yüzden Boromir de grup içinde olacak. Yiğit bir adam o. Geriye iki kişi kalıyor dedi Elrond. Onları bir düşüneceğim. Kendi hanemden münasip birilerini bulabilirim. Ama o zaman bize yer kalmaz diye bağırdı Pippin telaşla. Biz geride kalmak istemiyoruz. Frodo ile gitmek istiyoruz. Yolda nelerin beklediğini bilmiyor ve tahmin edemiyorsunuz da ondan dedi Elrond. Bu Frodo için de geçerli dedi Gandalf. Hiç beklenmedik bir şekilde Pippin'i destekleyerek. Hiçbirimiz ileriyi açıkça görüyor değiliz. Doğru, bu hobbitler tehlikeyi anlayabilseler gitmeye korkarlardı. Ama yine de gitmediklerine, cesaret gösteremediklerine yanar, utanıp mutsuz olurlardı. Elrond sanırım bu konuda derin bir irfan aramaktansa onların dostluklarına güvenmek daha yerinde olacak. Bizim için Glorfindel gibi bir elf beyi bile seçsen, kudretiyle ne karanlık kuleye saldırabilir ne de ateşe giden yolu açabilir nasıl olsa. Mühim şeyler söylüyorsunuz dedi Elrond. Lakin benim kuşkularım var. Şairin de artık tehlikeden uzak olmadığı doğuyor içime. Ben bu ikisini kendi ülkelerinin usulünce ellerinden geleni yapsınlar, halkı tehlikeye karşı uyarsınlar diye oraya haberci olarak geri göndermeyi düşünüyordum. Her halükarda benim kanaatimce bu daha genç olanı Peregrin Took kalmalı. Onun gitmesine gönlüm razı gelmiyor. O halde Efendi Elrond beni zindana atmanız ya da çuvala tıkıp eve göndermeniz gerekecek dedi Pippin. Aksi takdirde grubu takip edeceğim. Öyle olsun madem ki. Siz de gideceksiniz dedi Elrond ve içini çekti. Artık dokuzların sayısı tamam. 7 gün içinde grup yola çıkmalı. Elendil'in kılıcı elf demirciler tarafından yeniden dövüldü ve kılıcın üzerine hilal şeklindeki ay ile ışıyan güneş arasına yerleştirilmiş 7 yıldız nişanı çizilip etrafına bir sürü rün yazıldı. Çünkü Arathorn oğlu Aragorn, Mordor'un ordularına karşı savaşa gidiyordu. Kılıç tekrar bütünlendiğinde pırıl pırıl olmuştu. İçinde güneşin ışığı al al, ayın ışığı soğuk soğuk yanıyordu. Ağzı sert ve keskindi. Ve Aragorn kılıca yeni bir isim takarak ona Anduril yani Batı'nın Alevi dedi. Aragorn ile Gandalf birlikte yürüyerek veya oturarak tutacakları yollar, karşılaşacakları tehlikeler hakkında konuşuyor. Elrond'un evinde bulunan öykülü ve resimli haritalarla irfan kitaplarını inceliyorlardı. Frodo da bazen onların yanında oluyordu. Fakat onların rehberliğine güvendiği için vaktinin mümkün olduğunca büyük kısmını Bilbo ile geçiriyordu. Bu son günlerde Hobbitler akşamları hep birlikte ateş salonunda oturuyorlardı. Ve orada diğer öykülerin yanı sıra Beren ile Lúthien'i ve Büyük Ziynet'in nasıl kazanıldığını anlatan şiiri eksiksiz dinlemişlerdi. Fakat gün boyunca Merry ile Pippin çevrede dolanıp dururken Frodo ile Sam Bilbo'nun küçük odasında onunla bulunmaktaydılar. Bu saatlerde Bilbo hala son derece eksik görünen kitabından bölümler veya mısralarından parçalar okuyor ya da Frodo'nun maceraları hakkında notlar alıyordu. Son günün sabahında Frodo Bilbo ile yalnız kalmıştı. Yaşlı Hobbit yatağının altından tahta bir kutu çıkardı. Kapağını kaldırarak içini karıştırdı. "İşte kılıcın," dedi. "Fakat kırılmıştı biliyorsun. Saklamak için alıkoymuştum ama demircilere tamir edip edemeyeceklerini sormayı unutmuşum. Artık zaman kalmadı. Ben de düşündüm ki belki bunu almak istersin. Ne dersin?" Kutudan eski püskü deri bir kının içinde küçük bir kılıç çıkarttı. Sonra kılıcı çekti. Kılıcın parlak ve bakımlı ağzında aniden soğuk ve göz alıcı bir ışık çaktı. "Bu Sting," deyip hiç güç harcamadan kılıcı tahta bir direğe saplayıverdi. "Al bunu eğer istersen. Artık bana lazım olmaz herhalde." Frodo kılıcı minnetle kabul etti. "Bir de bu var," dedi Bilbo, boyuna göre oldukça ağır görünen bir bohça çekerek. Birkaç kat eski püskü kumaşı açıp küçük bir zırh yelek çıkarttı. Zırh sıkı sıkı bir sürü halkadan örülmüştü. Neredeyse keten kadar bükülgen, buz gibi soğuk ve çelikten daha sertti. Ay ışığı vurmuş, gümüş gibi parlıyordu ve beyaz taşlarla süslenmişti. Yanında incili ve billurlu bir kemer vardı. "Pek güzel değil mi?" dedi Bilbo, zırhı ışığa tutarak. "Ve kullanışlı. Bu Thorin'in bana vermiş olduğu cüce zırhım. Yola çıkmadan önce Ulu Kazı'ndan geri alıp eşyalarımla birlikte paketlemiştim. Yüzük dışında yolculuğumun bütün andaçlarını yanımda getirdim. Fakat bunu kullanmayı ummuyordum. Zaten arada bir çıkartıp bakmaktan başka bir işime de yaramıyor artık. Giyince ağırlığını hissetmiyorsun bile. Ama ben biraz şey, bunun bende pek yakışık alacağını zannetmiyorum," dedi Frodo. "Ben de aynen böyle demiştim," dedi Bilbo. "Fakat görünüşe hiç ehemmiyet verme. Bunu giysilerinin altına giyebilirsin. Haydi. Bu aramızda sır kalsın. Başka kimseye söyleme. Ama bunun üstünde olduğunu bilirsem daha mutlu olacağım. Naçiz fikrimce kara süvarilerin bıçaklarına bile geçit vermez bu," diye ekledi alçak bir sesle. "Pekala, alacağım," dedi Frodo. Bilbo zırhı Frodo'ya giydirdi ve Sting'i ışıltılı kemere taktı. Sonra Frodo bunların üzerine eski yüzlü pantolonunu, tüniğini ve ceketini geçirdi. "Sıradan bir hobbit gibi duruyorsun," dedi Bilbo. "Fakat artık dış görünüşüne aldanmamak lazım. İyi şanslar." Başını çevirip pencereden dışarı baktı. Bir ezgi mırıldanmaya çalışıyordu. "Bu ve tabii geçmişteki tüm iyiliklerin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Bilbo," dedi Frodo. "Hiç kalkışma," dedi yaşlı hobbit dönüp Frodo'nun omzuna vurarak. "Uf!" diye bağırdı sonra. "Artık vurulamayacak kadar sert oldun. Neyse işte, hobbitler birbirlerine destek olmalı. Özellikle de Bagginsler. Karşılık olarak istediğim tek şey su. Elinden geldiğince kendine dikkat et ve toplayabildiğin her haberi, rastladığın tüm eski şarkı ve masalları getir bana. Kitabımı sen dönmeden bitirmeye çalışacağım. Ömrüm vefa ederse ikinci kitabı da yazmak isterim." Sustu ve tekrar pencereye dönerek alçak sesle bir şarkı söylemeye başladı. Ocak başında oturmuş, düşünüyorum gördüklerimi. Çayır çiçekleri ve kelebekler geçmiş yaz aylarındaki. Sarı yapraklar, örümcek ağları, geçmiş sonbaharlar, sabah pusları ve gümüş bir güneş ve saçlarımın arasında rüzgar. Ocak başında oturmuş, düşünüyorum. Nasıl olacak dünya? Sonsuz bir kış gelecek, göremeyeceğim baharı bir daha. Çünkü hiç görmediğim daha çok şey var. Yeşiller başka başkadır. Her ormanda her bahar. Ocak başında oturmuş, düşünüyorum eski insanları ve hiç görmeyeceğim bir dünyayı, görecek olanları. Fakat her oturup düşündüğümde o eski zamanları, geri dönen ayak seslerini bekliyorum ve kapı önündeki konuşmaları. Aralığın sonuna doğru soğuk gri bir gündü. Doğu rüzgarı ağaçların çıplak dalları arasından akıyor, tepelerdeki kara çamlarda dalgalanıyordu. Yukarıda koyu ve alçak, yırtık pırtık bulutlar koşturmaktaydı. Erken gelen akşamın neşesiz gölgeleri çökmeye başlarken grup da yola çıkmaya hazırlandı. Alacakaranlıkla yola çıkacaklardı. Çünkü Elrond, Ayrık Vadiden iyice uzaklaşıncaya kadar mümkün olduğunca gecenin örtüsü altında yolculuk yapmalarını öğütlemişti. Sauron'un uşaklarının binbir gözünden sakınmalısınız diyordu. Kuşkum yok ki süvarilerin uğradıkları hezimetin haberini çoktan almıştır ve öfke içindedir. Yakında yaya ve kanatlı casusları kuzey topraklarında görünmeye başlar. Yolunuzda ilerlerken üzerinizdeki gökyüzüne bile dikkat etmelisiniz. Grup yanına çok az savaş gereci almıştı. Çünkü çalışmayı değil gizliliğe bel bağlıyorlardı. Aragorn'un Andúril'inden başka silahı yoktu ve yaban ellerde dolaşan bir kolcu gibi paslı yeşil ve kahverengilere bürünmüştü sadece. Boromir'in Andúril'i andıran ama onun kadar köklü bir geçmişe dayanmayan uzun bir kılıcı vardı. Ayrıca bir kalkan, bir de savaş borusunu taşıyordu. Dağların vadilerinde yüksek ve berrak çınlar sesi dedi. Ve o zaman ancak kaçarsa kurtulur Gondor'un düşmanları. Boruyu dudaklarına götürerek tek bir kez üfledi. Yankılar kayadan kayaya sıçradı ve Ayrık Vadide bu sesi duyan herkes yerinden uğradı. O boruya bir kez daha ses vermekte acele etmeseniz gerektir Boromir, dedi Elrond. Kendi topraklarınızın sınırına varıp başınız dara düşünceye kadar. Olabilir, dedi Boromir. Fakat her yola çıkışımda borumu bir bağırtırım. Hem bundan böyle gölgelerde yürüyecek de olsak gecenin hırsızları gibi çıkmam yola. Sadece cüce Gimli çelik halkalardan oluşan kısa bir gömleği açık açık giyiyordu. Çünkü cüceler yükten yorulmazlar, kemerinde de geniş ağızlı bir balta takılıydı. Legolas'ın yayı ile sadağı ve kemerinde uzun beyaz bir bıçağı vardı. Genç hobbitler höyükten almış oldukları kılıçları takıyorlardı. Fakat Frodo sadece Sting'i almıştı. Bilbo'nun arzusuyla zırhı da gizli kalmıştı. Gandalf bir asa taşıyordu ama belinden elf kılıcı Glamdring sarkmaktaydı. Glamdring artık yalnız dağın altında Thorin'in göğsünde yatan Orcrist'in eşiydi. Hepsi Elrond'un verdiği kalın, sıcacık giysilerle donanmışlardı. Ceketleri ve pelerinlerinin içi kürklüydü. Yedek yiyecekler, giyecekler, battaniyeler ve diğer gerekli eşyalar bir midilliğe yüklenmişti. Bu da Bree'den getirdikleri zavallı hayvandan başkası değildi. Ayrık Vadide geçirdiği süre muazzam bir değişiklik yaratmıştı Midilli'de. Pırıl pırıldı, gençleşip dinçleşmiş gibiydi. Ona Bil ismini takan Sam, geride kalırsa hasretlik çeker diye tutturarak ille onu götürmekte ısrar etmişti. Bu hayvan her sözü anlıyor diyordu ve burada biraz daha kalsaydı konuşacaktı da. Bana öyle bir baktı ki Bay Pippin'in sözle dediklerini o da gözüyle dedi apaçık. Eğer beni yanına almazsan Sam, ben de kendi başıma sizi izlerim. Böylece Bil de yük hayvanı olarak onlara katılmıştı. Ama grubun neşesi yerinde görünen tek üyesi de oydu. Vedalaşmalar büyük salondaki şöminenin başında yapılmıştı. Artık sadece henüz evden çıkmamış olan Gandalf'ı bekliyorlardı. Açık kapılardan alevlerin parıltısı geliyor, pencerelerden yumuşak ışıklar akıyordu. Pelerine sarılmış Bilbo kapı eşiğinde Frodo'nun yanında sessizce durmaktaydı. Aragorn başı dizlerine eğilmiş oturuyordu. Bu saatin onun için tam olarak ne anlama geldiğini bir tek Elrond bilirdi. Diğerleri karanlıkta gri silüetler halindeydiler. Sam Midilli'nin yanında durmuş, dudağını emiyor, dalgın dalgın nehrin aşağıda sertçe gürlediği yerdeki karanlığa bakıyordu. Maceraya olan arzusu en alt düzeydeydi. "Bil oğlum," dedi. "Sen bize takılmayacaktın. Burada kalıp taze otlar çıkana kadar en iyi samanların kursağını dolduracaktın." Bil kuyruğunu salladı ve bir şey demedi.